Evet, konformizm dediğimiz şey hayatı mümkün olduğunca kolaylaştıran, şartları rahatlatan, daha az zahmetle, daha az enerjiyle, emekle hayatı yaşamamızı temin eden ortamı, şartları, vasatı kastediyoruz. Bu tabii dünya hayatı merkeze alan insanın otomatik olarak saplanacağı bir düşüncedir.
Evet.
Yani teknoloji dediğimiz şey bu ideolojinin sonucu olarak doğmuştur bir yerde.
Evet.
Evet, teknolojiyi doğuran ve kitleselleştiren ve küreselleştiren başka amiller de vardır ama işin temelinde konformizm vardır, rahatçılık vardır, hazcılık vardır.
Burada da galiba hocam abartı söz konusu, yani
Her
abartıda
alanda olduğu gibi
yani
tabii.
yani eyser ona girecektik hocam, geçen söz vermiştik kıymetli dinleyenlerimize. Yani Resulullah Efendimizin bir kolayı tercih etme sallallahu aleyhi ve sellem bir tarzı vardı hayatında. Yani iki zor olan bir şey dinle alakalı. Yani o konformizmle
Buna
onun arasında
bağlayacağız
fark
onu
var diye.
şimdi inşallah.
Şimdi oraya şamayız. Ben biraz acele ediyorum hocam.
Yok estağfurullah.
Yani kıymetli dinleyenlerimize tercüman olmak istiyorum
Eyvallah,
hani
eyvallah,
orada.
eyvallah.
Yani evet.
Allah razı olsun. Şimdi batıdan gelen bu alet edevatın hayatımıza bu kadar kolay bir şekilde sorgusuz sualsiz girmesi. Dikkat ederseniz biz bunu hiç konuşmuyoruz. Yani batıda üretilmiş herhangi bir şey, bu bir cep telefonu olur, bu bilgisayar olur, bu otomobil olur, bu ev dizaynı olur, bu ne bileyim işte inşaat sektöründe kullanılan şeyler olur, bu internet olur vesaire. Hiç sorgulamıyoruz bakın. Batıda üretilmiş olan bu anlamda ne varsa hepsini alıp anında hayatımıza intikal ettiriyoruz.
Evet.
Bunda ne var ki diyebiliriz. Bu hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Bunda ne var ki? Bakın ne var ki? Şimdi ben kendimden örnek
Hocam
vereyim.
yani zihni bir direncimiz yok.
Evet,
Direkt oraya, evet
tabii.
hocam.
Hiçbir
Yani bir arka planımız yok. Direnç arka planımız yok.
yok.
Yeni
Tabii.
bu şeye karşı, teknolojiye.
Evet,
Evet hocam.
yani hiçbir eleme mekanizmamız yok bilinç altında.
Evet hocam. Siz kendinizden örnek
Evet,
verirseniz.
şimdi bilgisayar çıkalı, cep telefonu çıkalı, akıllı telefonlar çıkalı. Ben daha az şeyi hafızama almak gibi bir yolu tercih ettiğimi fark ediyorum. Çünkü bir şey lazım olduğunda son derece gelişmiş not alma, fişleme programları var. Telefonum yanımda, bilgisayarım yanımda, ihtiyaç duyduğumda açar bakarım diye düşündüğümü fark ediyorum. Oysa bizde asıl olan her şeyi hafızaya almaktır. Şimdi ezberci eğitim sistemi falan diye küçümsüyorlar ya, aslında bizim eğitim sistemimizin en temel vasfıdır ezbere almak, hafızaya almak, ezberlemek. Biz Kur'an'ı ezberliyoruz bakın. Birisi bize dese ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde bir araya toplanan, Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde tekfir edilen, çoğaltılan mushaf nüshalarından herhangi biri bugün elimizde midir? Yoktur.
Evet.
Sahabe döneminde kaleme alındığı, oluşturulduğu, ifade edilen mushaf metinlerine rastlamak mümkün ama
Evet.
ne imam olan Hazreti Ebu Bekir'in mushafı ne Hazreti Osman'ın çoğalttığı
Evet.
mushaflarından birisi
Elimizde yok.
elimizde yok. Şimdi birisi dese ki böyle aslı esası belgesi orijinali elinizde yok. Siz bu mushafın Hazreti Ebu Bekir'in topladığı mushaf olduğunu nereden biliyorsunuz dese. Batılılar için, batılı tarih araştırmacıları için asıl olan yazılı belgedir biliyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla elimizde onun belgesini gösteremiyoruz. Kütüb-i Sitte ya da sair hadis kitaplarının orijinal müellif nüshalarından hiçbirisi yoktur elimizde.
Öyle mi hocam ya?
Tabii.
Bu enteresan bir şey.
Hiçbirisi yoktur. Ama
Yani
biz onların müelliflerine aidiyetinden şüphe etmiyoruz.
burası önemli hocam. Hakikaten ben öyle bilmiyordum.
Tabii.
Mesela önemli bir şey yani. Bir bilgimizi tahsiye etmiş olacağız burada.
Evet, müellif
Yani müellif
nüshalarının
nüshaları
hiçbiri
yok.
yoktur.
Şüphelerim
Elimizde
yok.
yoktur.
Evet hocam.
İşte çok güvendiğimiz, çok baş tacı ettiğimiz haklı olarak İmam Bukhari'nin sahihi mesela.
Evet.
Elimizdeki ikinci, üçüncü, dördüncü şeydir, versiyondur. Talebelerinin
Hafıza
talebelerinin,
kullanılmış
tabii
yani.
nasıl gelmiş bize? Ezberlenmek suretiyle gelmiş. Şimdi biz bunu ya buna kim zahmet? Bugün olsa mesela kim buna zahmet edecek? Artık Kur'an-ı Kerim programları var. Hadis-i Şerif programları var.
Ya.
Arıyorsunuz bir kelime yazıyorsunuz tık diye geliyor önünüze ne isterseniz. Hani derler ya bir tıkla dünyanın bilgisine ulaşıyor.
Evet.
Bu iyi bir şey değil aslında. Çünkü insanın kendi özelliklerini ihmale yol açıyor.
Kullanılmayan özellik ihmal kayboluyor evet.
Kayboluyor tabii, köreliyor yani. Biz bazen duyuyoruz, okuyoruz Teracimi Ahval kitaplarında, biyografi kitaplarında falan alim Kur'an-ı Kerim'i 7 yaşında hatmetti. 6 yaşında hatmetti. 8'e inanamıyor insan. Bugünün şartlarına bir de bunu indirgiyoruz. Ya 7 yaşındaki bir çocuk Kur'an'ı nasıl hatmeder diyoruz. O günün şartları, hafızayı kullanma kabiliyeti bugünkü gibi değil ki.
Artistler dolu şimdi hocam, evet.
Evet. Dolayısıyla birincisi bizi tembelliğe itiyor. Konformizm bizi tembelliğe itiyor. İkincisi, hayatı tabii şartlarında, fıtri ortamlarda yaşamaktan uzaklaştırıyor bizi. Hayatı konforize edeceğiz diye bakın hayatımızda ne varsa hepsi sentetik.
Hocam aklıma geldi böyle. Yazın bir misafirimiz vardı bizim. Yani evet. Ramazan'dan sonra geldi. Mekke, Medine'de oturuyor. Yani Ciddeli ama Medine'de mukim. 13 seneden beri Ciddeli'de doğmuş, büyümüş. Şimal tarafından bir Arap kardeşimiz.
Evet.
Hocam teşhisini biliyor musun? Raşitizm. Raşitizm. Evet. Kemi, D vitamini eksikliği. Güneşten yeteri kadar istifade dedim ya. Evet. Siz dedim Arabistan'dan geliyorsunuz. O da başladı gülmeye. Dedi ki biz dedi hep dedi klimaların olduğu odalarda oturuyoruz dedi yani.
Evet.
Dolayısıyla D vitamini eksikliğinden dolayı ciddi hastalıklara müptela olmuş. Evet. Arkadaş. Yeniden doktor ilaç verdi. D vitamini takviyesi. Evet. Güneşe çıkma eksiği. Yani Suud'da bile bu hastalıklar var. Yani çünkü konforizm ne yapıyor? İnsanları klimaya doğru itiyor. Daha sonra o insan dışarıda yaşayamaz hale geliyor. Yani. Evet. Hakikaten.
Yani hayatı yapay olarak, suni olarak yaşıyoruz. Yiyeceklerimiz öyle, giyeceklerimiz öyle, evlerimiz, barklarımız, barınaklarımız öyle. Hayatımızda tabii olarak ne var diye düşündüğünüzde hakikaten Hidayet Bey, insan dehşete düşüyor. Yani beslenmemize aldığımız gıdalara bakın. Tabii olarak kaç tanesi var bunların içinde sayabileceğimiz?
Hocam hep özlemimiz var. Mesela bir kırda elektriğin olmadığı bir yerde rahat bir geceyi yaşamak.
Evet, evet.
Geceyi yaşayamıyoruz ki hocam. Yani evet. Gün gecenin böyle basması, karanlığın yavaştan insanı örtmesi,
evet.
Gecenin örtü olduğunu hissedemiyoruz ve uyku tadını alamıyoruz yani. Tabii. Bu şekilde. Her tarafta. Evet hocam yani.
Bu konformizm hayatımıza o kadar girmiş, o kadar belirleyici olmuştur ki. Bakın biz bunu başkaları yapsa anlaşılabilir ama Müslümanların yapması çok enteresan. Şöyle şeylere hemen hepimiz muhatap olmuşuzdur, rastlamışızdır. Ya Edison diye bir adam elektriği bulmuş. Şimdi bu adam cehenneme gidecek. Falan adam hırsız ama Müslüman, o cennete gidecek. Böyle şey olur mu?
Çok anlatılıyor, söyleniyor. Yani.
Şimdi bu neyin göstergesi? Elektrik dediğimiz şeyin bulunması bir iman umdesine eş değerdir.
O kadar önemli ki yani. O kadar abartılı bir öneme sahip ki.
Bilincimizde böyle olmuş, evet yani.
O olmasa olmaz gibi.
Evet, evet hocam. Bunu bir iman ilkesi seviyesine çıkartmışız. Bu adam elektriği bulmakla çok önemli bir imani ilkeyi efendim yerine getirmiş, insanlığa sunmuş. Dolayısıyla cenneti hak etmiş.
Ya o bulmasaydı ne olacaktı kim bilir yani falan gibi. Evet hocam.
Şimdi dolayısıyla elektriği bulmayı bir iman ilkesine eşitleyecek kadar sekülerleşmiş bir dünya algımız var. Bu da işte konformizmin beynimizi, bilinçaltımızı ne kadar esir aldığını gösteriyor.
Bir de değerlerimizin kıymetini bilmediğimizi de gösteriyor.
Elbette yani tabii, tabii.
İmanın ne anlama geldiğini öyle diyor hocam. Bir geçen de bahsettik ya, ateist olmak çok zor bir şey diyor. Bir
evet.
Ateist olan, çünkü program yok diyor. Bugün yaşadık, yarın ne olacak, öbür gün ne olacak? Yani o yüzden diyor ben İslam'a girdim, bir tane ateist,
evet,
birisi.
Evet, evet.
Yani zor bir şey. Yani biz elimizdeki imanın, maveraya inanmanın, o programa dahil olmanın kıymetini de ne yapıyoruz? İkinci plana söylüyoruz. Evet. Evet hocam.
Konformizm adına biz bugün dünyadaki ekosistemi tahrip ettik. Ozon tabakasını deldik. Makro sisteme de müdahale etmeye başladık. Yani kozmik sistem insanın dünyadaki konformizm hastalığının kurbanı olarak arıza vermeye başladı. Alarm vermeye başladı. Şimdi artık dünyada bir takım canlı türleri hızla yok oluyor.
Evet.
Bir yerde okumuştum, hayli şaşırmıştım. Avrupa kıtasında bugün ırmakların sadece %3'ü doğal mecrasında akıyormuş. Irmakların mecrasını değiştirmişler. Anladım. Böyle olunca o ırmaklarda yaşayan, nehirlerde yaşayan canlı türleri hızla yok olmaya başlamış. Bu sefer havuzlarda balık yetiştirip yeni yatağındaki ırmaklara atmaya başlamışlar. Evet. Yani ekosisteme bir yerinden müdahale ettiğinizde
arda geliyor yani.
Zincirleme olarak diğer arızaları da doğuruyor. Ve dikkat edin, bizim ümmeti Muhammed olarak bugüne kadar bu meseleye söylediğimiz tek bir söz yok.
Sessiz hani, sedasız.
Kainat bize emanetti ediyoruz. Değil mi?
Ya.
Hasan-ı Basri Hazretleri için.
Yeryüzünü bize miras kılmış Cenab-ı Hak, yani mümin salih kullarına.
Hasan-ı Basri Hazretleri için okumuştum. Bir yerden bir yere giderken bir ağacın gölgesinde bir süre oturmuş, istirahat etmiş. Sonra kalkmış, yoluna devam etmiş. Epey bir gittikten sonra bakmış ki heybesinin üzerinde bir karınca.
Ya.
Eyvah demiş, ben bu karıncayı, o ağacın altındaydı bunun yuvası muhtemelen. Aldım bu kadar yol getirdim. Şimdi bunu yere bıraksam bu burada telef olur gider. Üşenmemiş, tekrar o yolu geri dönmüş. Karıncayı götürüp o ağacın gölgesine bırakmış. Bunun yuvası buradadır, ben bunu şey yapmayayım diye. Şimdi biz kainata böyle bakıyoruz. Börtü böceğe, hayvana, kuşa, böceğe böyle bakıyoruz. Bunlar emanettir diyoruz. Hatta biliyorsunuz Zembilli Ali Efendi ile Kanuni Sultan Süleyman arasında bir karınca şeyi vardır, şiirleşme karşılıklı. Evet, bunlar emanettir bize. Fakat artık biz bunları düşünmüyoruz, bunlara bakmıyoruz. Eskiden Osmanlı'da pencerelerin kenarına fesleğen ekerlermiş.
Evet.
Fesleğen kokusu da hoş bir çiçektir, bitkidir biliyorsunuz. Bunu niye ekerlermiş? Çünkü fesleğenin bulunduğu yere haşerat girmiyor. Sivrisinek vesaire o kokudan hoşlanmıyor ve girmiyor.
Tabii olarak bir
sivrisinekten koruyorsunuz.
Evet. Tabii.
Şimdi fesleğen beslemeyi unuttuk. Bunu gereksiz görüyoruz. Ama sivrisinek problemi var. Onunla baş edebilmek için kimyasal tabletler bilmem neler kullanıyoruz. Hayatın tabii veçesinden, tabii tarzından ne kadar uzaklaşırsak o kadar konformizme kayıyoruz. Bunun da bize maliyeti, bazen telafisi mümkün olmayan noktalara kadar gidiyor.
Hayatın kıvamını, değil mi hocam?
Evet.
Kur'an'da kavame kelimesi
evet,
geçiyor.
Evet.
Belki aynı değil ama yani oradan belki almışız yani, bilmiyorum. Bir kıvam var yani. Yani tabii seyri. Resulullah Efendimizin tercihleri hep fıtratı özel olanları tercih ediyordu. Yani tam kolayı, hani o eshel şeyine gelecektik hocam.
Geleceğiz yani, şimdi. Buradan oraya geleceğiz zaten.
Evet.
Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz diyor ki, iki şeyden birisini tercih etmek durumunda kalsaydık kolay olanı tercih ederdi.
Evet.
Buradaki kolaylıktan maksat şer'i hudutlar içindeki kolaylıktır. Yani diyelim ki bir uzvunuzu 3 kere yıkadığınızda, abdest alırken bir uzvunuzu 3 kere yıkadığınızda maksat kamilen hasıl oluyor.
Tamam, evet.
Bir kere yıkadığınızda da hasıl oluyor ama nakıs oluyor, eksik oluyor.
Kemal'de bir eksiklik oluyor.
Evet. 4 kere, 5 kere yıkadığınızda bu israf oluyor.
Evet.
Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tercih ettiği kolaylık tarafı genellikle itidale denk gelen kolaylıktır.
İtidal, tabii olan.
Evet.
Kemal olan şeyler, evet.
İtidale denk gelen kolaylıktır. Şimdi düşünün, onun hayatını okuyanlar Siret-i Nebi'den bilirler ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mesela Medine dışına bir sefere çıkacağı zaman mutlaka önce Mescid-i Saadet'e gider, 2 rekat namaz kılar.
Evet.
Döndüğü zaman seferden evine uğramadan gene Mescid-i Saadet'e gider, 2 rekat namaz kılar. Şükretmek iktiza ettiği durumlarda hemen şükür namazı kılar ya da şükür secdesine kapanır.
Evet.
Hilali gördüğünde dua okur, dolunayı gördüğünde dua okur, rüzgar estiğinde dua okur, yağmur yağdığında dua okur. Şimdi dikkat edin, bütün bunları bir insan, biz hayatımızda uygulamaya kalksak.
Evet.
Bunlar bize kolaylık olarak mı gelir, zorluk olarak mı gelir?
Zorluk olarak.
Meşakkat gibi gelir bunlar. Gibi. Bir de gece namazını düşünün Efendimizin.
Ya.
Dolayısıyla modern zamanlarda hani bu konformizmin tabii bir yansıması olarak modernist Müslümanlar Efendimizin hep kolaycılık tarafını tercih ettiğini söylerler. Bunu tabir yerindeyse gözümüze sokarlar.
O da bizi üşengeçliğe götürüyor hocam.
Tabii ki. Tabii. Bu bizi ruhsat avcılığına götürüyor, gevşekliğe götürüyor.
Ruhsat avcılığı hocam, evet. Hakikaten güzel bir ruhsat avcılığı. Din diye bir şey kalmıyor ondan sonra.
Tamam, bir dindarlığımız gevşiyor. İmani hassasiyetlerimiz köreliyor. Yusuf el Karadavi, Allah selamet versin. Günümüzde önde gelen fakihlerden birisi, günümüzün ilim adamlarından birisi. Fakat hiç hazmedemiyorum ben, onun bir sözü var. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hep hayatı en kolay şeklinde, dini daha doğrusu, en kolay şekli neyse onu yaşamaya bakardı diyor. Hiçbir zaman zorluk tarafını tercih etmezdi. Sahabe-i kiram da böyle yapardı. İş tabiine gelince biraz işi zorlaştırmaya başladılar tabi'in.
Evet.
Mezhep imamları dönemine gelince artık işi iyice yokuşa sürdüler. Efendimizin yaşadığı dinle onların bize anlattığı din arasında bu zorluk kolaylık dengesi bakımından hiçbir bağlantı kalmadı. onlar Müslümanları yokuşa yokuşa sürmeye başladılar. Şimdi oturup düşünüyorsunuz. Fukahayı kiramın, müştehidini izamın derdi neymiş? Efendimizin yapmadığı bir şeyi yapmışlar. Onun kolay kıldığı ya da açık bıraktığı bir kapıyı kapatmışlar. Kendi kendilerine dini zorlaştırmışlar. Başka bir din tasavvur. Böyle bir şey yok. Efendimizin hayatından bizim zorla, ideolojik bir gözlükle bakarak çıkarttığımız zorlama bir neticedir bu.
Evet.
Yoksa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evet kolay olanı tercih ederdi diyoruz ama şöyledir bu. Bir memlekete bir kısa yoldan bir de uzak yoldan gitmek varsa Efendimiz kısa yoldan gideni tercih ederdi.
Yani bu tabiatın dışında tabii
evet,
konularda.
Tabii. Bir de tabii o itidal dediğimiz gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tercih ettiği o kolaylık tarafı dediğimiz şey aslında işin itidal ve denge noktasıdır. Efendimiz onu tercih ediyor.
Hocam bu kadar kolayı tercih etti de etrafındaki sahabe, genç sahabelere sorarmış yani. Gece namazı kıldınız mı diye sorarmış yani. Nasıl, niye sorardı? Evet. Onu sormak lazım yani. Birçok gelirken hocam şey okumuştum da bu Elmalı Hamdi Yazır Efendi'nin vakıfla ilgili bir kitabı var.
Evet.
Diyor ki inşallah diyor bu gençlere bir tergibname olur diyor. Rağbetname. Yani biz tergib ve terhibi hayatımızdan çıkardık yani. Evet. Yani hoca deyince, hoca konuştuğu zaman ya insanları hayra rağbet edecek veya şerden rahbet edecek, kaçacak
evet.
Yani.
Evet.
Yani tamam hoca konuştu, tamam cevaz. Zaten o hale geliyor ki bu hocanın konuşmasına gerek yok diyorlar yani. Zaten caiz diyecek diyor adam.
Evet, yani evet, evet.
Şimdi sormaya gerek yok diyor.
Hatta
ben bir cevabı biliyorum diyor yani.
Evet. Ben size enteresan bir şey anlatayım isim vermeden. Faizsiz finans kurumlarından birisinin, bunlar tabii ilim adamları heyeti var danışmanları olarak.
Evet.
O heyetin başındaki bir hoca ya danışıyorlar şu caiz midir bu caiz midir diye. O da caizdir caizdir diyor. O finans kurumunun başındaki yönetim kurulu başkanı bir gün hocaya diyor ki hocam kusura bakmayın ama diyor ben rahatsız olmaya başladım. Ne sorsak caizdir diyorsunuz. Hakikaten bu caiz midir yani? Hiç sizden aykırı bir şey istemedik mi? Hiç aykırı bir soru sormadık mı size? Ne sorsak caizdir diyorsunuz. Bu yıllar evvel olmuş bir şey. Çok uzun zaman evvel olmuş bir şey. Ama yani böyle bir durum da var.
Evet hocam.
Hoca dediğiniz insan toplumun gözünde ya gelenekselcidir işi yokuşa sürer bugünden anlamaz falan filan ya da her şeye el cevap caizdir el cevap caizdir der. Bunun ortası yok mudur? Bizim algımız o kadar çarpılmış ki biz kafamıza göre bir şablon, hepimizin kafasında bir şablon var. O şablona göre bir din, bir cevap, bir hoca arıyoruz. İşimize gelen şeyi söylediğinde evet işte bu hoca tamam diyoruz, mükemmel bir hoca. Kafamızdaki şablona, ön yargılarımıza, kararlarımıza uymayan bir şey söylediğinde hemen etiketliyoruz hocayı. Dolayısıyla bu kolaylık taraftarı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylemi de gene bizim kafamızdaki şablonun ürünüdür yani. O peygamber öyle bir peygamber ki hiç kimseye kızmamış, küsmemiş, kötü söz söylememiş, sesini yükseltmemiş. Efendim kendi söküğünü kendisi dikermiş, keçileri sağarmış, evi süpürürmüş. Şimdi böyle bir özellikle günümüzde modernist bayanların hoşuna çok gidiyor böyle bir peygamber algısı. Çünkü yani ağzı var dili yok tabiri caizse. Hiç gönül koymaz, hiç gücenmez, hiç tekdir etmez, hiç azarlamaz. Evet Hazreti Enes demiş ki ben Efendimiz'e 10 sene hizmet ettim. Bana hiç şunu niye böyle yaptın demedi. Evet.
Belki hocalar oradan örnek alacak. Üstadlar, öğretmenlere bir örnek orası belki.
Tabii.
Evet,
şimdi hiç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlarından birisine kötü söz söylememiş. Hiç el kaldırmamış, tokat atmamış. Ben de şunu diyorum. Acaba Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin pak zevceleri, Ümmehat-ı Müminin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hiç serkeşlik etmiş mi? Hiç sesini yükseltmiş mi? Hiç diklenmiş mi ki
evet.
Efendimiz bunlara tokat vurmamış diyoruz.
Bir de o tarafa bakmak
şimdi burayı
lazım.
Görmüyoruz ama.
Tabii.
Şimdi bu hamur çok su götürür, hakikaten çok uzar hocam. Da biz lafı uzatmıyoruz.
Hocam bunu şöyle toparlayalım hocam. Yani konforizm bizi ruhsat avcılığına götürmemesi gerekiyor.
Evet.
Bu gerçekten ruhsat avcılığı tabiri tam oturdu. Yani biz Resulullah Efendimizin kolayı tercih etmesi bizi ruhsat avcısı kılmaz.
Evet.
Bu önemli. Resulullah Efendimiz şer'i şerif dahil, meşru da zaten haşa yani onu biz konuşamayız bile ama tabii olan, itidale en yakın olanı tercih ederdi. Bu konforizm değil. Konforizm dediğimiz bu işin abartılması, fetiş hale getirilmesi,
evet, evet.
Olmazsa olmaz hale getirilmesi, onsuz düşünülmez hale getirmek.